Çalışanların Dünyası. Merhaba, hoş geldiniz. Çalışanların Dünyası TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda başladı. Saatler 14.05'i gösteriyor. Program yapımcılarımız Tarkan Zengin ve Kadri Şenel sesimizi sizlere Sefa Aktan ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Bugün de sizlerle 14.40'a kadar birlikte olalım istiyoruz. Sorularınız için telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Zengin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çalışma hakkı ve terör örgütü PKK'nın çalışma hakkına yönelik saldırılarını konuşacağız. Bu bağlamda tabii ki terörün çalışma hayatındaki kirli yüzünü somut örneklerle de destekleyeceğiz. Efendim, özellikle son yıllarda terör örgütünün çok sayıda işçiyi katlettiğini biliyoruz. Terör örgütü PKK'nın işçi ve öğretmenler başta olmak üzere sivilleri hedef aldığına da şahitiz. Terör örgütünün işçilere yönelik saldırıları konusunda neler söylemek istersiniz?
PKK terör örgütünün biz sadece güvenlik görevlilerine ilişkin eylemleri olduğunu, onları şehit ettiğini düşünüyoruz ama çok sayıda işçi ve memuru katlettiğini de biliyoruz. Özellikle bölgenin kalkınmasına hizmet edecek öğretmenler, sağlık görevlileri, işçiler, bölgede yapılan özellikle yol yapımı, çeşitli havaalanı yapımı, baraj yapımı inşaatlarının şantiyelerine basıp sistematik bir biçimde işçi ve memur katliamı yaptıklarını biliyoruz. İlginçtir, bu terör örgütü PKK'nın isminde işçi kelimesi de var. İçinde işçi kelimesi olan bir örgütün bir cinayet şebekesi gibi sistematik bir biçimde emekçileri katlettiklerini maalesef görüyoruz. Ya bunların da İpek Hanım, bir plansız, programsız bir cinayet olmadığını düşünüyorum ben. Özellikle bölgede kritik noktalarda önemli işleri yapanları şehit ediyorlar. Daha birkaç gün önce, yani bu pazartesi 10 Haziran 2019 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova'da yol inşaatı yapan işçilerin çalıştığı şantiyeyi bastı PKK terör örgütü ve burada iki işçimizi maalesef katletti. Bir işçimiz de yaralandı. Yani bunun, yani bir bölgedeki o kalkınmayı engellemek için de bir faaliyet olduğunu biliyoruz. Ve onun öncesinde hemen yine bu olaydan 15 gün önce yine 25 Mayıs'ta başka bölgedeki başka bir şantiyeyi basmak isterken güvenlik görevlileriyle çıkan çatışmada yine bir güvenlik görevlimizi şehit ettik. Ama bu sadece tekil olaylar değil, sistematik bir biçimde devam ediyor. Bununla ilgili biz bir rapor da hazırladık. Bunların hani ne tür olaylar yaptıklarını kayıt altına da almış olduk. Yani şunu görüyoruz ki bölgeyi kalkındırmak için yol yapan işçiler, orada çocuklara eğitim veren öğretmenler, sağlık hizmeti veren sağlık görevlileri,
din görevlilerine belki sayabiliriz.
Evet, bölgedeki din görevlilerine, oradaki kamu çalışanlarına sistematik bir saldırıyı gösteriyorlar. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz, bölgenin inşasına, ihyasına, terörle bölge halkının arasına mesafe koymasını sağlayacak kişileri maalesef terör örgütü tehdit olarak görüyor ve bunları katlediyor. Üzüntümüz biraz da aslında bunların İpek Hanım çok görünüyor olmaması. Yani bugün Türkiye'de bazı sendikaların terör örgütü PKK'nın katliamlarını görmezden geldiğini, bu olaylar karşısında üç maymunu oynadıklarını maalesef görüyoruz. Yine çeşitli siyasi partilerin, kendilerine özellikle emek dostu diyen siyasi partilerin bu işçi katliamlarına sessiz kaldıklarını, bırakın kınamayı, yani böyle dil ucuyla bile bu katledilen işçilerle ilgili bir taziye mesajı bile veremediklerini üzülerek görüyoruz. Bu da tabii terör örgütünün iştahını kabartıyor ve yeni cinayetlere de zemin hazırlıyor. Keşke bütün emek örgütleri, siyasi partiler bu tür olaylarda yüksek sesle karşı durabilseler, bu cinayetler önlenebilir diye düşünüyorum.
Evet. PKK terör örgütü yıllardır hayatın bütün alanlarını olumsuz etkilediği gibi çalışma hayatını da sizin de bahsettiğiniz gibi örneklerle çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. Burada çalışma hakkı tabiri geçiyor. Çalışma hakkını biraz açabilir miyiz? Ne demek çalışma hakkı? Bu hakkın içeriğiyle ilgili neler söylenebilir?
Burada İpek Hanım, biz hani terör örgütünün bu işçi ve memur ya da kısaca emekçi katliamlarını çalışma hayatı açısından da değerlendiriyoruz. Bu sadece bir insanın yaşam hakkının sona erdirilmesi değil, aynı zamanda çalışma hakkının da engellenmesi ve elinden alınması olarak görüyoruz. Bildiğiniz gibi çalışma hakkı aslında temel insan haklarından biri. Yani birincil haklar ya da bir de ikincil haklar olarak bir hiyerarşi göz önünde bulunduruluyor, ifade ediliyor. Çalışma hakkı da bu insan haklarının, o ikinci kuşak haklarının içinde yer alıyor.
Anayasamızda da güvence
anayasamızda altına alınmış. Evet, bahsettiğiniz gibi anayasamızda da çok net bir şekilde güvence altına alınmış. Sadece yani biliyorsunuz anayasamızda Türkiye'nin sosyal bir hukuk devleti olduğundan bahsediliyor. Bu sosyal devlet ilkesi yani sadece sosyal ve ekonomik hayata dahil değil, aynı zamanda sosyal adalet ve barış kavramlarını da içeren bir şey. O nedenle çalışma hakkı dediğimizde sadece bir iş yerinde çalışmak akla gelmiyor. Bunun yanında daha geniş olarak düşündüğümüzde adil bir ücret hakkının, sosyal güvenlik hakkının, konut hakkının, sendikal hakların, sağlık hakkının ve eğitim hakkının da içinde yer aldığı çok geniş bir alanı kapsıyor. Dolayısıyla bu terör örgütünün katlettiği emekçiler, İpek Hanım, sadece yaşam haklarına dair bir saldırı değil, aynı zamanda bunların çalışma hakkına da bir saldırı gerçekleşiyor. Yani bir inşaat şantiyesini basmak, bir oradaki çalışanların çalışma hakkını ellerinden aldığı gibi oraya yatırım yapılmasını da engelleyen, yani başkalarının da çalışma hakkını engelleyen bir etkisi oluyor. Yine orada yani bazı emekçilerin katledilmesi aynı zamanda çalışmadan doğan bir hak. Yani hatırlarsınız, Ankara Merasim Sokak'ta Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan işçiler, memurlar servislerine binmek üzereyken bir canlı bombanın katliamıyla
akşam eve çıkmış acı
29 tane insan hayatını kaybetti. Bu sadece o görevden kaynaklanan değil. Düşünün, çalışma hayatı bitmiş, evine gitmek üzereyken serviste katlediliyor. Dolayısıyla karşımızda gerçekten çok korkunç bir cinayet şebekesi var. Bu sadece çalışan insanları hayattan koparmıyor. Çalışma hakkını, ekonomik hakları, sosyal hakları, az önce bahsettiğimiz o geniş anlamdaki bütün haklara da dolaylı bir saldırı yapmış oluyor. Sadece bizim anayasamızda çalışma hakkı güvence altına alınmamış Peki Hanım. Bildiğiniz gibi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu konuda sözleşmelerinde de güvence altına alınmış bir hak, çalışma hakkı. Birleşmiş Milletler belgelerinde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ve birçok Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi belgelerinde de güvence altına alınmış bir çalışma. Ancak şunu ifade edelim ki bu çalışma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat açısından güvence altına alınmış olsa da Türkiye'de yaşanan özellikle terör örgütünün emek katliamlarına ilişkin şimdiye kadar bunun çalışma hakkının engellenmesi konusunda bir ifade, bir yazım ya da bir rapor altına alınmamıştı. İlk defa biz bunu rapor altına aldık. Bu da önemli çünkü
ne kadar geç kalınmış.
Evet, kesinlikle öyle. Keşke bunlar daha önce dile getirilmiş olsaydı. Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin işte 23. maddesinde, yani hani çok ayrıntı vermemize gerek var mı bilmiyorum vaktimiz buna el verir mi? Anayasamızın 49. maddesinde ve birçok yasal mevzuatta bunlar güvence altına alınmış. Dolayısıyla emekçilerin katledilmesi onların aynı zamanda çalışma hakkının da bu yasal olarak güvence altına alınan çalışma hakkının da engellenmesi anlamına geliyor.
Bir de çalışma hakkı deyip geçmemek lazım. Altında barındırdığı, onunla bağlantılı birçok hakkı da içerisinde barındıran geniş bir şemsiyeden.
Geniş bir kavram. Az önce bahsettik.
Geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Evet. Terör örgütleri çalışma hakkına karşı ne tür saldırılar yapıyorlar?
Şimdi İpek Hanım, bir de özellikle bu hak ihlali, yani çalışma hakkının ihlal edilmesinin ne anlama geldiğini biraz daha açtığımızda bu sorunuzun cevabını da bence vermiş olacağız. Yani hak ihlali dediğimizde işte yasanın, anayasadan verilen bazı hakları engellemek, işte bu kısıtlama, hakların kısıtlanması ya da haklara ulaşılmasına engel olunması ya da haklara ulaşılamaması olarak tanımlanıyor. Bir hak ihlali dediğimizde aklımıza bunlar geliyor. Şimdi burada terör örgütünün çalışma hakkına müdahalelerinin ve az önce bahsettiğimiz bu hak ihlallerinin etkisinin boyutlarını değerlendirmek için iki başlık açabiliriz. Burada birincisi terör örgütlerinin çalışma hakkına müdahalesi ve engellemesi. Öncelikle dar anlamda çalışma hakkının ortadan kaldırmaya yöneliktir. Yani birinci boyutuyla insanların çalışmasını engellemektir. İkinci boyut ise çalışma hakkına müdahalenin geniş anlamda ifadesi olan işte çalışma hakkı şemsiyesi altındaki ücret hakkı, sendikal haklar, sosyal güvenlik hakkı, iş sağlığı ve güvenliği ile dinlenme hakkı gibi çalışma haklarının engellenmesidir. Yani bir tarafta insanların çalışmasına engel olmaktır dar anlamda. İkincisi de daha geniş anlamda bu çalışma hakkı şemsiyesi altındaki ücret, sendikal haklar, iş sağlığı güvenliği, dinlenme hakkının engellenmesidir. Şimdi biz terör olaylarını bu boyutlarıyla değerlendirirken bir üçüncü başlık karşımıza çıkıyor. O da çalışma hakkının engellenmesinin neden olduğu bazı sonuçlar oluyor. Ya da onun tetiklediği dolaylı ya da doğrudan beraberinde getiriyor. Yani çalışma hakkının ihlalinin dar anlamda, işte geniş anlamda bazı problemleri var. Bu ikisinin de tetiklediği üçüncü bir boyutu var. O da mesela şöyle bir örnek verelim. İşte az önce bahsettik, 10 Haziran 2019 tarihinde Hakkari Yüksekova'da bir yol inşaatı yapan işçilerin şantiyesi basıldı. İki işçi kardeşimiz şehit edildi. Şimdi buradaki yani hak ihlallerini sıraladığımızda karşımıza neler çıkıyor? Birincisi, yol yapımıyla seyahat özgürlüğü artacak kişilerin seyahat özgürlüğü engellenmiş oluyor. Yani orada Yüksekova'da yol yapılacak, insanlar daha fazla seyahat edecek. Dolaylı etkisi, yani sadece katledilen emekçi değil, orada seyahat edecek insanın seyahat özgürlüğüne bir engel koyulmuş oluyor. İkincisi, yani bir başka etkisi, bu yol yapımıyla daha yüksek refah seviyesinde bir hayat sürecek yöre halkının ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına saldırı. Yani yol yapılacaktı, oraya ürünlerin daha fazla gelmesi belki sağlanacaktı, iş adamlarının gelmesi sağlanacaktı ama bunun engellenmesiyle bölge halkının ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine engel koyuldu. Başka, yani şöyle düşünelim. Yani orada bir köyde bir hasta oldu. Bu yol olsaydı örneğin hastaneye daha hızlı bir şekilde yetişip ölüm riski azalacaktı. Bu yol yapılmaması nedeniyle bir hastanın da aynı zamanda sağlık hakkı, yaşam hakkı tehlike altına girmiş oldu. Ya da başka bir örnek verelim. Yani öğretmenlerimiz katlediliyor. Geçtiğimiz 9 Haziran'da. Biliyorsunuz 9 Haziran 2017 tarihinde Batman Kozluk'ta müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın katledilmişti 2 yıl önce. Yani 9 Haziran'da onun şehadetin ikinci yıl dönümüydü. Şimdi bir öğretmenin şehit edilmesiyle, yani sadece öğretmenimizin çalışma hakkı elinden alınmış, yaşam hakkı elinden alınmış olmuyor. Dolaylı etkileri neler? Öğretmenin seyahat özgürlüğüne engel. Çünkü öğretmenimiz okulda karnelerini dağıttıktan sonra şehre gelmişti ve orada şehit edilmişti. Seyahat özgürlüğüne karşı bir ihlal yaşandı. Başka, öğretmenin öğrencisi olan çocukların eğitim ve öğrenim hakkına engel olundu. Öğretmenimizi hayattan kopararak. Bir başka etkisi, buradaki öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel kendini geliştirme haklarına bir müdahale yaşandı. Dolayısıyla biz hani çalışma hayatını, bu katledilen emekçilerimizi sadece hayat haklarının ortadan kaldırılması değil, bakın söylediğimiz bir sürü
geniş hem anlamda
dolaylı hem de dolaysız bir sürü bağlantısı var. O nedenle yani bu emekçi katliamlarını ben farklı bakmamız, farklı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Efendim, kısa bir ara verelim söyleşimizi, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Çalışma hakkı ve terör örgütü PKK'nın çalışma hakkına yönelik saldırıları başlığında söyleşiyoruz. Efendim, az önce de sıraladık. Yine örnekler üzerinden devam edelim istiyorum. Terörün çalışma hayatındaki kirli yüzünü gösteren somut olaylarla ilgili başka hangi örnekleri bizlerle paylaşmak istersiniz?
16 Haziran 2017 idi tarih. Gümüşhaneli bir öğretmenimiz vardı. Necmettin Yılmaz öğretmenimiz. Necmettin öğretmenimiz Şanlıurfa'da öğretmendi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünde hem öğretmenlik hem de müdürlük yapıyordu. Bu öğretmenimiz 16 Haziran'da öğrencilerine 2017-16 Haziran'da karne dağıttıktan sonra memleketi olan Gümüşhane'ye özel aracıyla hareket ediyor. Tunceli-Pülümür karayolunun 46. kilometresinde PKK'lı teröristler durduruyor ve arabasını ateşe verip kendisini de kaçırıyorlar. Necmettin öğretmenden uzun bir süre haber alınamadı. İşte yaşıyor, yaşamıyor. Maalesef kaçırıldıktan yaklaşık bir ay sonra öğretmenimiz başından vurularak Munzur Çayı'na atılmış, bedenine o zaman ulaşılmıştı. Şimdi bu Necmettin öğretmenin hikayesine baktığımızda aslında Anadolu'nun hikayesi. Hocamızın babası bir inşaat işçisi ve çocuğunu okutmak için inşaatlarda çalışan bir baba. Aslında hepimizin benzer bir hikayesi var. Ve bu Anadolu'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin bir köyünde, ya bu ülkenin çocukları birbirine kardeş olsun diye, o oranın çocuklarını yetiştireyim diye gayret eden bir öğretmenden bahsediyoruz. Bu öğretmenimiz hakikaten yani çok utanç duyulacak bir biçimde şehit ediliyor ve Munzur Çayı'na atılıyor. Şimdi bu öğretmenimizin niyeti, gayreti ne olabilir? Yani bu ülkenin kendi gibi hani emekçi, yoksul çocuklar aslında, onlara katkı sağlamak, hayatlarını değiştirmek niyeti var. Ama maalesef kendisinin de sözüm ona bir emekçilerin sesi olan, yoksulların sesi olduğunu iddia eden bir terör örgütü tarafından vahşice maalesef katlediliyor. Üstelik yani beni çok etkilemişti Necmettin öğretmenin babasının anlattığı bir şey. Tabii uzun süre kendisine ulaşılmayınca belli ki bedeninde bir takım değişiklikler oluyor ve Babası diyor ki oğlumu görür görmez tanıdım diyor. Çünkü dişinde beyazlıklar vardı diyor. Savcı Bey DNA testini beklemesini söylüyor ve sonradan Necmettin öğretmen olduğu anlaşılıyor. Bu aslında bu cinayet şebekesi terör örgütünün ne kadar acımasız, ne kadar vahşi olduğunu da bize gösteriyor. Yine bir Diyarbakır'da bir çorbacıda polisler çorba içerken terör örgütü oraya saldırıyor ve orada maalesef çorbacıda çalışan çorbacı çırağını da şehit ediyorlar. Şimdi düşünün, yani bir lokantada çorbacı çıraklığı yapan bir insanın, yani bir terör örgütünün yani bununla ya da bu cinayetlerle ne kazanabileceğini doğrusu anlamak mümkün değil. Ama sadece insanı rahatsız eden bu değil. Bu kadar emekçiler katledilirken, bu kadar masum insan, siviller katledilirken bunların hiçbiri örneğin Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarına isimleri bile girmiyor. Yani Türkiye'de siyasi birçok mesele oluyor. Hiç böyle o tür raporlara girmemesi gereken ehemmiyete sahip olmayan bilgiler oraya girerken bu öğretmenlerimizin katledilmesi, işte bu sivillerin, çorbacı çıraklarının katledilmesi hiçbir zaman onların gündemine gelmiyor. Sadece onların gündemine gelmiyor. Ben hani bundan çok rahatsız olduğumu defalarca ifade ediyorum. Yani Türkiye'de işçi sağlığı iş güvenliğiyle ilgili işçi cinayetleri deyip bunu sürekli gündeme getirenlerin bu işçi cinayetlerini görmezden gelmesi gerçekten büyük bir ikiyüzlülük ve sadece ikiyüzlülük değil, bu emekçilere de aslında yapılabilecek, onların yakınlarına da yapılabilecek en büyük haksızlıklardan bir tanesi. Bazı işverenler var, Türkiye'nin zengin işverenleri. Yani ülkemizde yürüyüş yapan bazı siyasetçilerin ayakkabılarının peşine düşüp onların müzelerine koymak isteyenler var. Ama bu işçilerin hiçbirinin tulumlarını ya da bu öğretmenlerin kullandığı kalemleri müzesine koymak isteyene doğrusu rastlamadım. Buradan aslında bunu da bir beklentim olarak ya da ben bunu düşünüyorum. Bu terör örgütünün katlettiği emekçilerin, yüzlerce emekçi var, onların her birinin hatıralarını yaşatacak Ankara'da ya da İstanbul'da bir emekçi müzesi kurulmasının doğru olacağını düşünüyorum. Yoksa tıpkı Yunus Emre'nin dediği gibi bir garip ölmüş diyeler diye başlayan bir şeyle insanları unutmamak lazım. Bunlar masum bir şekilde kimisi işlerine giderken, kimisi işlerini yaparken, kimisi de bu ülkenin aydınlık geleceği için gayret ederken hayatlarını kaybettiler. Onun için yani bu hatıraları da yaşatmak gerekiyor. Yine Sarıkamış'ta bir demiryolu işçisi vardı Nihat Bey. PKK terör örgütü tren raylarında işte bomba patlatıyor ve bir arıza çıkıyor. İşçiler onu onarmaya gidiyor, tren yolunu. Terör örgütü orada işçilerimizden birini şehit ediyor. Yani hakikaten insanın aklı almıyor. Yani bu terör örgütlerinin nasıl bir sistematikle çalıştığı. Yani bir işçi bir arızayı gidermeye giderken orada bekliyorlar ve onu şehit ediyorlar. Aslında bunun, bu terör örgütünün temel amacının da ne olduğunu gösteriyor. Yani bölge halkının gelişmesini, bölgenin gelişmesini, oradan insanların ülkelerine bağlı olmasını tahammül edemeyip bu tür organizasyonları maalesef sistematik bir biçimde yürütüyorlar. O işçimizin de gerçekten hani hikayelerine baktığımızda çok çarpıcı hikayeler var. Ankara Merasim Sokak'ta da yine hem işçi hem memurlar şehit edilmişti. Onların da her birinin biz mümkün mertebe şunu yapmaya çalışıyoruz. Onların hayat hikayelerini derlemeye çalışıyoruz, toplamaya çalışıyoruz. Belki bütün bunlardan da bu şehit edilenlerin hayatlarını anlatan yayınlar çıkarmak gerekiyor. Sendikalarımızın da bu konularda daha duyarlı olması, bu tür çalışmalara daha fazla destek vermesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet, çünkü daha önce yapılan pek çok çalışma aslında yanlış ve yanlı bilgilerle hazırlanmış raporlardı. Sizin de yazmış olduğunuz, katkı verdiğiniz raporlarda yine bu gerçekleri somut bilgiler ışığında yazdığınız için bir kaynak niteliği taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada ne kadar işçi ve emekçiyi kaybettik acaba? Biraz da bu konuya değinebilir miyiz? Katledilen, kaçırılan, çalışma hakkı elinden alınan pek çok emekçiden bahsediyoruz.
Şöyle İpek Hanım, bu konuda yani hani nereden başlıyor? Yani terör örgütü biliyorsunuz 40 yıldır ülkemizde saldırılar gerçekleştiriyor. Dolayısıyla oradan aldığımızda ortaya başka bir rakam çıkıyor. Başka bir yerden aldığımızda, mesela bizim yaptığımız çalışmada 2015 ile 2017 yılları arasını almıştık. Şimdi yeni bir çalışmamız var. Özellikle başından beri terör örgütünün katlettiği öğretmenler. Yani sadece öğretmen değil, sağlık görevlisi, işçi, emekçi. Yani bunun örneğin bizim yaptığımız çalışmada 200'e yakın emekçi 2 yıl içerisinde katledilmişti. Yani bunun tabii şunu söyleyelim, güvenlik görevlileri, siviller yok. Biliyorsunuz terör örgütü bölgede kendi gibi düşünmeyen sivilleri de maalesef katlediyor. Bizim yaptığımız çalışmada böyle bir rakam ortaya çıkmıştı. Ama başından beri aldığımızda öyle zannediyorum ki binlerce emekçinin katledildiğini biliyoruz. Daha önce de terör örgütünün bölgede belli dönem özellikle öğretmenleri çok hedef aldığını biliyoruz. Birçok öğretmenimiz, bunların tabii sayıları da isimleri de var ama maalesef az önce söylediğim gibi yani Türkiye'de belli meseleler üzerinden çok küçük meseleler bile aylarca, yıllarca konuşulurken önümüzde böyle büyük bir katliamın maalesef çok konuşulmadığını, bazı grupların bu meseleleri hiç konuşmadığını üzülerek görüyoruz. Bunun da yeni bir çalışma alanı olarak belki de başından beri tespit edilip gündeme getirilmesinin hem çalışma hayatımıza hem de ülkemizin terörle mücadelesine katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Evet, aslında yaşanılan bölgelerdeki çalışma koşulları karşısında orada çalışanların fedakarlıkları da yine raporlarda ortaya çıkıyor. Pek çok kişi de terör bitse bile burada çalışmayı devam edeceğini dile getiriyor. Bu da çok güzel bir duygu.
İyi bir şey hatırlattınız İpek Hanım. Yani bugün eğer bölgede iyi şeyler, güzel şeyler yapılıyorsa, bölgedeki bütün olumsuzluklara rağmen yaşam haklarını, bazen sağlıklarını, yani o riskleri göğüs geren fedakar insanlar eliyle yürüyor. Onlara da aslında buradan teşekkür etmemiz gerekiyor. Yani ülkemizin birliği, beraberliği için mücadele eden tüm emekçilere de buradan selam olsun. Bir şeyi daha hatırlatmak isterim. Yani burada bölgede özellikle çalışan kamu çalışanlarını ve işçileri hedef gösteren açıklamalar da oluyor. Özellikle HDP ve HDP'nin bazı yöneticileri ve milletvekilleri bölgede çalışanları doğrudan hedef gösteriyorlar. Buna bizi dinleyenler de şahit olmuşlardır. İşte bölgede çalışan imamların, öğretmenlerin JITEM'ci olduğuna dair, yani devletin görevleri olduğuna dair bu tür bölge halkına direkt hedef gösteren açıklamalar da var. Ben buna da şaşırıyorum. Yani bu hedef göstermeyi yapanların da suç işlediklerini biliyoruz. Yani bu suçun da karşılıklı kalmaması gerektiğini biliyoruz. Hatırlarsanız Selahattin Demirtaş HDP'nin eş başkanı iken bölgede sivil cumalar başlamıştı. Ve bunun gerekçesi sorulduğunda Yine az önce söylediğimiz gibi bölgedeki imamları, kamu görevlilerini, öğretmenleri, işçileri hedef gösteren, onların işte belli kurumlarla irtibatlı olduğuna dair ifadeleri var. Ya bu da hem çalışanı hedef göstermektir, hem de aslında bir mobbingdir aynı zamanda çalışanlara, bölge halkıyla bu kamu çalışanlarını karşı karşıya getirmektir. Ya bu da dediğim gibi toplumun çok konuşulmadı.
Toplumun ayrışmasına sebep olacak sözler
bunlar. Kesinlikle hem toplum ayrışıyor hem de insanların kamu çalışanlarına karşı bir ön yargılarını besleyen bir takım gelişmelere neden oluyor. Dolayısıyla ama bunlar İpek Hanım benim dikkat çekmek istediğim şey, bunlar o gün konuşuldu. Başka bir şey olsaydı Türkiye'de belki yer yerinden oynardı ama hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettiler. Dolayısıyla hiç kimsenin kamu çalışanlarını hedef göstermeye hakkı yok. Bu dediğim gibi aynı zamanda bir suçtur. Yani bu suçun da suçu işleyenler açısından karşılığında görmeleri bence gerekir. Burada yine çalışanlar, çalışanların örgütleri olan sendikaların da bu tür hedef gösterme durumunda onların da daha dikkatli olup bu tür mevzuları hukuk yoluyla da bunun hesabını sormalılar diye düşünüyorum.
Evet, şimdi programımızın son dakikalarında bir kez daha bu sendikaların altını çizelim. Terör örgütü PKK'nın işçi memur katliamlarına karşı sendikalar, insan hakları örgütleri, meslek kuruluşları veya partiler ne gibi tepkiler veriyor?
Yani maalesef az önce söylediğimiz yani epey üzerinde durduk diye düşünüyorum. Yani bazı sendikal örgütlerin, meslek örgütlerinin çok sessiz kaldıklarını görüyoruz. Yani PKK işçi katledince sessizler.
Veya cılız tepkilerle mi kendilerini ifade ediyorlar?
Çoğu zaman sessiz kalıyorlar. Hı. Bazen de şöyle faili meçhulleştiriyorlar. Yani daha açık ifade edelim. PKK terör örgütü örneğin iki işçimizi katlediyor ve şöyle bir açıklama yapıyorlar. İşte bölgede iki işçi hayatını kaybetmiştir. Kimden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın buna karşıyız. Yani olayın faili belli, katil belli, fail meçhul değil. Failin adını hiç ifade etmeden ya utanma pazarı böyle bir şey yaptıkları görünüyor. Ama bütün bunlar az önce söylediğim gibi bütün bunlar bizim ya bu terör örgütünün maalesef daha fazla cinayet işlemesine neden oluyor. Bunun için hiçbir parti ayrımı gözetmeden, hiçbir sendika ayrımı gözetmeden bu tür cinayetlere herkesin toptan karşı durması gerekiyor. Karşı durmadığımız için her seferinde maalesef bu acıları yaşamaya devam ediyoruz.
Evet, çok haklısınız. Meşrulaştırmamak gerekiyor örgütün faaliyetlerini, altını çizmekte fayda var. Çünkü terörle mücadele yıllardır devam eden bir süreç. Çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Teröre kurban verdiğimiz şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyerek yayınımızı sonlandıralım. Evet. Eklemek istedikleriniz varsa alalım efendim.
Ben de yani hayatını kaybeden bütün emekçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Orada milletimizin birliğini, beraberliğini temsil eden, bayrağını yükselten kamu çalışanlarını buradan selamlarımızı iletelim. Ve terörün acımasız olduğunu, adında işçi kavramı, emekçi kavramı olsa da yani bir cinayet şebekesi olan PKK terör örgütünün de bu eylemlerini şiddetle kınadığımızı bir defa daha ifade etmiş olalım.
Çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Çalışma Hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteydik. Değerli dinleyicilerimiz, Çalışanların Dünyası'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Tarkan Zengin ve Kadriye Şenel birlikte hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan'dı ve mikrofonda ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta yine Perşembe günü saatler 14.05'i gösterdiğinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çalışanların Dünyası.